Ayrım 13.
Sayfa 160. Marsilya sokaklarında kalabalık telaşlı insanlar koşuşuyor, durmadan koca mağazalara girip çıkıyor, kahvelerin önü itiş kakış, siyah arabalar ucu bucağı görünmeyen caddelerde işliyor. Asma köprülerde trenler damların üzerinden uçuyor. Uçaklar binaların ve boş arazilerin üzerinde havalanıyor ve kül rengi gökyüzünde ağır ağır dönüş yapıyor. Öğleyin kilise çanları çalıyor. Çan sesleri sokaklarda, meydanlarda ve yeraltı tünellerinin derinliğinde yankılanıyor. Gece kent aydınlanıyor. Deniz fenerleri ışıktan fırçalarıyla denizi tarıyor. Arabaların farları ışıldıyor. Ara sokaklar sessiz. Amerikan bıçaklı haydutlar kapı girişlerinde gecikmiş yayaları gözlüyor. Kimi zaman boş alanlarda ya da rıhtımlarda uykuya dalmış yük gemilerinin gölgesinde korkunç dalaşlar oluyor. Lala öyle uzun konuşuyor, sesi öyle tatlı yumuşak ki yaşlı naman uyuyakalıyor. Uyuyunca bedeninin titremesi kesiliyor, soluğu da biraz düzeliyor. Lala o zaman balıkçının evinden ayrılabiliyor, gözleri ışıktan sızlıyor. Felaket rüzgarından kötü etkilenen çok insan var. Yoksullar, çok küçük çocuklar. Evlerinin önünden geçerken Lala yakınmaları duyuyor. Kadınların sızlanmalarını, çocukların ağlayışlarını ve o evde de birinin belki öleceğini biliyor. Lala hüzünlü, uzaklarda denizin karşı kıyısında yaşlı naman için yarattığı o kentlerde olmayı isterdi. Ama gri yeşil takım elbiseli adam geri döndü. Taht ve katranlı kağıtlı sitede felaket rüzgarının estiğini ne bilecek? Bilse de ona vız gelir. Çünkü felaket rüzgarı onun gibi insanlara dokunmaz. O felakete, bütün bunlara yabancı. Adam Ağman'ın evine geri döndü ve kapının önünde Lala ile karşılaştı. Kız onu görünce korktu. Hafif bir çığlık attı. Çünkü döneceğinden emindi ve o anın gelmesinden korkuyordu. Gri yeşil takım elbiseli adam ona tuhaf tuhaf baktı. Buyurgan insanlar gibi donuk ve sert gözleri var. Yüzünün teni beyaz ve kuru. Çenesinde ve yanaklarında sakalının mavi gölgesi var. Armağan dolu başka torbalar taşıyor. Önünden geçtiği sırada Lala geri çekiliyor ve paketlere bakıyor. Bu bakış adamı aldatıyor ve armağanları uzatarak ona doğru bir adım atıyor. Ama Lala var gücüyle fırlıyor ve tabanlarında taşlı tepelere giden patikanın kumunu hissedene kadar arkasına bakmadan koşuyor. Patikanın nerede kesildiğini bilmiyor. Yaşlar görüşünü bulandırıyor. Yüreği daralan Lala olabildiğince hızlı yürüyor. Orası gökyüzüne daha yakın sanki. Güneş daha kızgın. Ama ağır rüzgar kireç taşı rengi tepelerde esmiyor. Taşlar sert, yaprak yaprak kırılmış, diken diken. Siyah çalılar diken kaplı. Üzerlerine yer yer koyun yapıları takılmış. Otlar bile bıçak gibi keskin. Lala tepelerin arasında uzun süre yürüyor. Bazıları yüksek ve dik, yarları duvar gibi. Bazıları ise ufak, neredeyse çakıl taşından tümsekleri andırıyorlar. Çocuklar yapmış sanki onları. Lala bu yöreye her gelişinde apayrı bir dünyaya girdiğini hisseder. Zaman ve mekan genişler sanki. Gökyüzünün kızgın ışığı içine dolarak ciğerlerini genişletiyor, bedenini uzun uzun ağır ağır yaşayacak bir dev anasını andırıyor sanki. Lala şimdi acele etmeden yürüyor. Kurumuş sel yatağından taşlı büyük düzlüğe doğru çıkıyor. Esser adını verdiği kişinin yaşadığı yere. Niçin bu yöne doğru gittiğini pek bilmiyor. Sanki iki Lala varmış gibi, biri kaygı ve öfkeden kendini kaybetmiş, felaket rüzgarından kaçan, nereye gittiğini bilmeyen bir Lala. Diğeri adımlarını Esser'in yaşadığı yöne çevirmiş bilinçli bir Lala. Öylece taşlı düzlüğe doğru çıkıyor. Anlamadan kafası bomboş. Çıplak ayakları rüzgarın ve güneşin silemediği eski izleri buluyor. Ağır ağır taşlı düzlüğe çıkıyor. Güneş başını ve omuzlarını, bacaklarını ve ellerini yakıyor. Ama o duymuyor bile. Işık insanı özgürleştirir. Belleği silen beyaz bir taş gibi saflaştırır. Işık felaket rüzgarını alaşağı eder. Hastalıkları, lanetleri yakar. Lala ilerliyor, ışığın yansımasından dolayı gözleri neredeyse kapalı. Ter entarisini karnına, göğsüne, sırtına yapıştırmış. Belki de dünya asla bu kadar ışıklı olmamış ve Lala ışığa hiç bu kadar susamamıştı. Ölümün ve karanlığın kol gezdiği bir vadiden gelmiş gibiydi. Hava burada kıpırtısız, olduğu yerde titriyor ve titreşiyor. Işınların sesi duyuluyor sanki, arıların vızıltısına benzeyen garip bir ezgi bu. Koskoca ıssız düzlüğe vardığında rüzgar yeniden karşısına dikiliyor ve onu sendeletiyor. Aralıksız, soğuk ve sert bir rüzgar bu. Üzerine abanıyor ve terden sırılsıklam giysilerinin içinde titretiyor onu. Göz kamaştıran ışık rüzgarda patlıyor. Kayaların tepesinde yıldız yıldız açılıyor. Burada ot yok, Ağaç ve su da yok. Yüzyıllar boyunca yalnızca ışık ve rüzgar var. Yol yok, insan izi yok. Lala yalnız akreplerin ve çıyanların yaşadığı düzlüğün orta yerinde rastgele yürüyor. Kimsenin, çöl çobanlarının bile uğramadığı bir yer burası. Hayvanlarından biri yolunu şaşırıp buraya düşse, çobanlar ıslık çalarak fırlar ve onu taşlar atarak gerisin geri sürerler. Lala ağır ağır yürüyor, gözleri neredeyse kapalı. Çıplak ayaklarının ucuyla kızgın taşlara basıyor. Apayrı bir dünyada olmak gibi bir şey bu. Güneşe yakın, dengede, düşmek üzere. İlerliyor ama yüreği onunla birlikte değil. Daha doğrusu bütün varlığı önü sıra giden bakışlarında, tetikteki duyularında. Yalnız bedeni geride kalıyor. Keskin köşeli kayaların üzerinde. Hala kararsız. Sabırsızlıkla şimdi gelmesi gereken kişiyi bekliyor. Gelecek, bunu biliyor, gelmesi şart. Gri yeşil takım elbiseli adamdan, yaşlı namanın ölümünden kaçmak için koşmaya başlar başlamaz taşlı düzlükte, insan bulunmayan o yerde birinin onu beklediğini anlamıştı. Yalnızca bıçak ağzı kadar keskin bakışlarını tanıdığı mavi peçeli çöl savaşçısıydı bu. Issız tepelerin doruğundan buraya kadar çekti onu bu bakışlar. Lala şimdi taşlı düzlüğün ortasında kımıldamadan duruyor. Çevresi bomboş. Yalnızca taş tümsekleri, ışık tozları, soğuk ve sert rüzgar, bulutsuz, pussuz, yoğun gökyüzü. Lala hafif eğimli büyük bir taşın üzerinde duruyor. Suyun hiç cilalamadığı sert ve kuru bir taş bu. Güneş ışığı, bin bakış olan ışık ona çarpıyor. Alnında, göğsünde, karnında titreşiyor. Mavi savaşçı mutlaka gelecek. Şimdi, daha fazla gecikemez. Lala tozun içinde adımlarının gıcırtısını duyar gibi oluyor. Yüreği hızla çarpıyor. Beyaz ışık dalgaları sarıyor onu. Alevlerini bacaklarının çevresine doluyor. Saçlarına karışıyor ve Lala dudaklarını ve göz kapaklarını yakan o pürtüklü dili hissediyor. Yanaklarından tuzlu gözyaşları akıyor. Ağzına doluyor. Tuzlu ter koltuk altlarından damla damla süzülüyor. Böğürlerini yakıyor. Boynundan aşağı, kürek kemiklerinin arasından dereler gibi akıyor. Çölün mavi savaşçısının gelmesi şart şimdi. Bakışları güneş ışığı gibi yakıcı olmalı. Ama Lala ıssız düzlüğün ortasında hafifçe eğimli taşın üzerinde yapayalnız kalıyor. Soğuk rüzgar yakıyor. İnsan hayatını sevmeyen korkunç rüzgar. Onu yıpratmak, un ufak etmek için esiyor. Burada esen rüzgar yalnızca akrepleri ve çıyanları, kertenkeleleri ve yılanları, olsa olsa da yanık postlu tilkileri sever. Ama Lala ondan korkmuyor. Çünkü bir yerlerde, kayaların arasında ya da gökyüzünde gizlendiği için Esser Sır adını verdiği mavi adamın bakışının üzerinde olduğunu biliyor. Gelecek, mutlaka gelecek. Bakışı içine işleyecek ve ona takım elbiseli adamla ve Nama'nın yanı başındaki ölümle mücadele etme gücünü verecek. Ölümü kuşa dönüştürecek. Kuşu boşluğa fırlatacak. Belki o zaman bir prens olan ve denizin üzerinde bakıp usanmadan uçan büyük beyaz martıya kavuşabilecek. Bakış üzerine geldiğinde başında büyük bir dönme oluyor, yayılan bir ışık dalgası gibi. Esser'in bakışı ateşten de parlak, yıldızlarınki gibi mavi ve yakıcı bir parıltısı var. Lala bir süre soluk alamıyor, göz bebekleri büyümüş. Tozun içine çömeliyor, gözleri kapalı, başını geriye atıyor. Çünkü bu ışıkta korkunç bir ağırlık var. İçine dolan ve onu taş gibi ağırlaştıran bir ağırlık. Esser geldi. Bir kez daha, sessizce, sivri çakılların üzerinde kayarak, eski çöl savaşçıları gibi bol bir beyaz harmani giymiş. Yüzü gece mavisi bir peçeyle örtülü. Lala düşünde ilerleyişine bütün gücüyle bakıyor. Çivit mavisi ellerini görüyor. Karanlık bakışlarındaki ışığı görüyor. Konuşmuyor. O asla konuşmaz. Bakışlarıyla konuşmasını bilir. Çünkü o artık sözlere ve insanlara gerek duyulmayan bir dünyada yaşar. Lala'nın söze ihtiyacı yok. Soru sormaya, düşünmeye bile gerek duymuyor. Tozun içinde çömelmiş, gözleri kapalı, mavi adamın bakışını üzerinde hissediyor. Ve sıcaklık bedenine işliyor, uzuvlarında titreşiyor. Olağanüstü olan şu, bakışın sıcaklığı bedeninin her bir köşesine yayılıyor. Ağrıları, ateşi, pıhtıları tıkayan ve can yakan her şeyi kovuyor. Esser kımıldamıyor. Şimdi önünde, ayakta, ışık dalgaları harmanisini sarıyor, üzerinden kayıyor. Yaptığı ne? Lala içindeki sıcaklığın büyüdüğünü hissediyor. Işınlar sanki yüzünü delip geçiyor, bütün bedenini aydınlatıyor. Mavi adamın bakışındakileri görüyor. Çevresinde uçsuz bucaksız çöl ışıl ışıl dalgalanıyor. Kıvılcım demetleri parlıyor. Kum tepelerinin ağır dalgaları bilinmeze doğru ilerliyor. Kentler var, palmiye gövdeleri gibi incecik kuleleriyle büyük beyaz kentler. Yapraklar, sarmaşıklar, iri çiçeklerle bezeli kırmızı saraylar. Gökyüzünü andıran büyük masmavi hayat dolu gölleri var. Su öyle güzel, öyle saf ki dünyada eşi benzeri yok. Lala'nın gördüğü bir düş bu. Gözleri kapalı, güneş ışığının altında başını geriye atmış, kollarıyla dizlerini sarmış. Başka bir yerden gelen bir düş bu. Kendisinden çok önce taşlı düzlükte var olan ve onun şimdi uyku gibi içine aldığı bir düş. Yol nereye gidiyor? Lala nereye gittiğini bilmiyor. Akıntıya kapılmış esen çöl rüzgarı sürüklüyor onu. Kimi zaman dudaklarını ve göz kapaklarını kavuruyor. Kör edici, acımasız, kimi zaman soğuk ve ağır, insanları yok eden, yarların eteklerine kayaları deviren rüzgar. Sonsuzluğa, ufkun, gökyüzünün ötesine, donmuş yıldız kümelerine, saman yoluna, güneşe doğru giden rüzgar. Rüzgar sınırı olmayan bir yolla sürüklüyor onu. Işığın fır döndüğü uçsuz bucaksız taşlı düzlüğün üzerinde. Çöl üzeri yarıklarla kaplı, ölü deriler gibi kırışık, kum rengi bomboş düzlüğünü önüne sermiş. Mavi adamın bakışı orada, her tarafta. Çölün en ücra yerine kadar uzanıyor ve Lala şimdi ışığı onun gözleriyle görüyor. Teninin üzerinde bakışın yakıcılığını, rüzgarı, kuraklığı hissediyor. Dudaklarında tuz tadı. Uyuyakalmış büyük hayvanları andıran kum tepelerinin şekillerini, Hamada'nın yüksek siyah surlarını ve çorak kırmızı topraktan kenti görüyor. İnsan yok bu ülkede, kent yok, duran ve aklı karıştıran hiçbir şey yok. Yalnızca taş, kum ve rüzgar. Ama Lala mutluluk hissediyor. Çünkü o her bir şeyi tanıyor, manzaranın her ayrıntısını, büyük vadinin kavrulmuş her çalısını. Sanki bir zamanlar çıplak ayakları yerde yanarak, dalgalanan havanın içinde gözlerini ufka dikerek orada yürümüştü. O zaman kalbi daha hızlı, daha kuvvetli çarpıyor ve karşısında işaretler görüyor. Kaybolmuş izler, kırık ince dallar, rüzgarda titreşen çalılar. Bekliyor, yakında oraya varacağını biliyor. Artık çok yaklaştı. Mavi adamın bakışı yarıkların, kavşakların arasında kurumuş sel yatakları boyunca ona kılavuzluk ediyor. Sonra birden o garip şarkıyı duyuyor. Belirsiz, genizden gelen bir sesle söylenen, çok uzaklarda titreyen, kumun bağrından çıkmışa benzeyen rüzgarın taşlara sürtünme sesine, ışığın sesine karışan şarkıyı. Lala'nın içinde bir kıpırdanma oluyor ve onu tanıyor. Ama'nın söylediği Lala Havva'nın şarkısı bu. Şöyle diyor. Bir gün, ah bir gün, karga beyaz olacak, deniz kuruyacak, kaktüs çiçeği bal verecek, akasya dallarından döşek yapılacak. Ama Lala sözleri artık anlamıyor. Çünkü çok uzaktan gelen bir ses söylüyor şarkıyı. Şilöh dilinde. Şarkı yine de doğru içine işliyor. Göz kapaklarını var gücüyle kapalı tutmasına karşın gözleri yaşla doluyor. Ezgi uzun sürüyor. Ninni öyle uzun sürüyor ki çakılların gölgeleri çölün kumuna seriliyor. O zaman Lala koskoca vadinin ucundaki kırmızı kentin farkına varıyor. Aslında bakılırsa bildiği sokakları, evleri olan kentlerden değil. Çamurdan yapılmış bir kent. Zamanla yıkılmış ve rüzgardan harap olmuş. Beyaz karıncaların ya da yaban arılarının yuvalarını andırıyor. Kırmızı kentin üzerindeki ışık güzel. Şafak rengi sonsuz gökyüzünü yumuşak, aydınlık ve saf bir kubbe gibi kaplıyor. Evler kuyu ağzının çevresinde toplanmış. Birkaç kımıltısız ağaç da var. Heykelleri andıran beyaz akasyalar. Ama Lala'nın gözüne asıl çarpan beyaz bir türbe. Yumurta kabuğu kadar sade, kırmızı toprağın üzerine kondurulmuş. Bakıştaki ışığın geldiği yer orası olmalı ve Lala mavi adamın burada yattığını anlıyor. Lala'ya kadar ulaşan korkunç, aynı zamanda çok güzel bir şey oluyor. Sanki içinde bir şey yırtılıyor, parçalanıyor ve ölüme geçit veriyor. İçinde taşıdığı çölün kavuruculuğu giderek yayılıyor. Damarlarından yukarı çıkıyor, iç organlarına karışıyor. Esther'in bakışı korkunç ve can yakıyor. Çünkü o çölden gelen acıdır. Çölden gelip dalga dalga yayılan açlık, korku, ölümdür. Güzelim altın ışık, kırmızı kent, nur saçan beyaz ve hafif türbe de kendi içlerinde aynı zamanda felaketi, korkuyu, terk edilmişliği taşıyor. Gelen uzun çaresiz bir bakış. Çünkü toprak acımasız, gök ise insanlara sırt çevirmiş. Lala kımıldamadan duruyor. Kendi üzerine kapanmış, dizleri çakıllara saplanmış. Güneş omuzlarını ve ensesini yakıyor. Gözlerini açmıyor. Yaşlar yanaklarına yapışan kırmızı tozun arasında karıklar çizen iki dere gibi akıyor. Başını kaldırıp gözlerini açtığında görüşü bulanık. Uyum sağlamak için çaba gösteriyor. Tepelerin keskin karaltıları beliriyor. Sonra kıraç düzlüğün boşluğu. Ne bir ot, ne bir ağaç. Yalnızca ışık ve rüzgar. O zaman sendeleyerek yürümeye başlıyor denize. Tahta ve katranlı kağıttan siteye doğru vadiye giden patika boyunca ağır ağır iniyor. Gölgeler uzun şimdi. Güneş ufka çok yakın. Lala çölün yakınlığının yüzünü şişirdiğini hissediyor ve kimsenin onu artık tanıyamayacağını düşünüyor. Çünkü o da hartani gibi oldu. Aşağıya vardığından nehrin halicine, sitenin üzerine karanlık çökmüş. Elektrik ampulleri sarı noktalar oluşturuyor. Yolun üzerinde kamyonlar farlarının beyaz ışıkları önlerine aptalca dikmiş ilerliyor. Lala kimi zaman koşuyor, kimi zaman ağır ağır gidiyor. Sanki duracak, ters yüzü dönüp kaçacak. Birkaç radyo gecenin içinde makineleşmiş bir müzik yayınlıyor. Maltız ateşleri sönmeye yüz tutmuş. Tahtaları iyi bitişmemiş evlerde kadınlar ve çocuklar gecenin neminden dolayı örtülerine sarılmış bile. Zaman zaman rüzgar boş bir konserve kutusunu yuvarlıyor, bir saç parçasını tangırdatıyor. Sitenin üzerinde karanlık gökyüzü yıldızlarla dolu. Lala dar yollarda sessizce yürüyor ve burada kimsenin ona ihtiyacı olmadığını düşünüyor. O olmasa da her şey kusursuz. O yıllar önce gitmiş, hiç var olmamış sanki. Lala Ama'nın evine gideceğini ağır ağır sitenin öbür ucuna yollanıyor, yaşlı Nama'nın yaşadığı yere. Gecenin havası açık nemli, ürperiyor, dünden beri bir şey yemediği için dizleri titriyor. Taşlı düzlükte öyle uzun bir gün geçirdi ki Lala oraya günler, aylar önce gittiği izlenimine kapılıyor. Sitenin sokaklarını, tahta barakaları, radyo seslerini, çocuk ağlamalarını, sidik ve toz kokusunu neredeyse tanımıyor. Birden taşlı düzlükte ona tek ve uzun bir gün gibi gelen zaman parçasının belki de gerçekten aylarca sürdüğünü düşünüyor. O zaman yaşlı Naman aklına geliyor ve yüreği burkuluyor. Bitkinliğine karşın sitenin boş sokaklarında koşmaya başlıyor. Köpekler duyuyor koştuğunu, biraz homurdanıp havlıyorlar. Naman'ın evinin önüne geldiğinde kalbi çarpıyor ve neredeyse soluk alamıyor. Kapı aralık, ışık yok. Yaşlı Naman hasırın üzerinde yatıyor. Onu nasıl bıraktıysa öyle, hala soluk alıyor. Soluğu hırıltılı, ağır, gözleri karanlıkta fal taşı gibi açık. Lala yüzüne doğru eğiliyor. Ama o Lala'yı tanımıyor. Açık ağzı soluk almaya çabasıyla öyle meşgul ki artık gülümseyemiyor. Naman, Naman diye mırıldanıyor Lala. Yaşlı Naman bitmiş, tükenmiş. Felaket rüzgarı ateşini yükseltmiş. Bedene ve başın üzerine çöker ve yemekten içmekten keser ateş. Rüzgar belki de onu alıp götürecek. Lala kaygıyla balıkçının yüzüne doğru eğiliyor ve şöyle diyor. Şimdi gitmezsin değil mi? Şimdi olmasın, daha değil. Naman'ın onunla konuştuğunu duymayı öyle isterdi ki. Deniz prensi olan beyaz kuşun hikayesini ya da Melek Cebrail'in insanlara verdiği ve onların günahları yüzünden kapkara kesilen taşın hikayesini duymayı. Ama yaşlı Naman artık hikayeyi anlatamaz. Ancak soluk almak için göğüs kafesini kaldıracak gücü var. Sanki üzerine görünmez bir ağırlık çökmüş. Yerde kırılıvermiş gibi yatan cılız bedeni ter ve sidiğe batmış. Şimdi Lala ona başka hikayeler anlatamayacak kadar yorgun. Orada denizin karşı kıyısında neler olduğundan bütün o İspanyol Fransız kentlerinden dem vuramayacak. Öyle olunca yaşlı adamın yanına oturuyor ve kapının aralığından gecenin karanlığını seyrediyor. Hırıltılı soluğu dinliyor. Konserve kutularını yuvarlayıp saçları tangırdatan rüzgarın kötü sesini dinliyor. Sonra başını dizlerine dayayıp öylece uyuyakalıyor. Zaman zaman Nama'nın boğuk soluğu onu uyandırıyor. Soruyor, burada mısın? Daha buradasın değil mi? O karşılık vermiyor ama uyumuyor. Kül rengi yüzü kapıya dönük ama parlak gözleri artık görmüyor sanki. Daha doğrusu öbür dünyaya dalmış gibi. Lala uykuya karşı mücadele etmeye çalışıyor. Çünkü uyuyakalırsa olacaklardan korkuyor. Balıkçılar da öyledir. Uzaklarda hiçbir şey seçemeden denizde kaybolanlar, dalgaların arasında salınan kasırganın sarmallarına kapılanlar. Onlar asla uyuyamamalı. Çünkü o zaman deniz onları alır, derinliklerine çeker, yutar. Lala uykuya karşı koymak istiyor ama göz kapakları kendi kendine kapanıyor ve geriye doğru düştüğünü hissediyor. Nereye gittiğini bilmeden uzun süre yüzüyor. Yaşlı Naman'ın ağır soluk sesi taşıyor onu. Gün doğmadan sıçrayarak uyanıyor. Yerde yatan huzurlu yüzünü koluna dayamış yaşlı adama bakıyor. Ses çıkarmıyor artık. Çünkü soluğu kesilmiş. Dışarıda rüzgar dindi. Artık tehlike kalmadı. Hiçbir yerde asla ölüm olmamış gibi her şey huzur içinde. Lala gitmeye karar verdiğinde kimseye bir şey söylemedi. gitmeye karar verdi. Çünkü gri yeşil takım elbiseli adam birçok kez Alman'ın evine geldi. Siyah çakıl taşları kadar parlak ve sert gözleriyle Lala'ya baktı. Ve bir bardak naneli çay içmek için Lala Hava'nın sandığının üzerine oturdu. Lala ondan korkmuyor ama gitmezse günün birinde evlenmek için onu zorla evine götüreceğini biliyor. Çünkü o zengin ve güçlü, kendisine karşı çıkılmasından hoşlanmaz. O sabah gün doğmadan yola çıktı. Evin bir köşesinde çarşafa dolanmış uyuyan Ağma'ya bakmadı bile. Yalnızca mavi bir çaputa bayat ekmek, birkaç kuru hurma tanesi ve anasından kalan altın bileziği sardı. Gürültü etmeden, bir köpeği bile uyandırmadan evden çıktı. Çıplak ayaklarıyla soğuk toprağa basarak sıra sıra evlerin arasından yürüdü. Gökyüzü biraz solgun çünkü gün daha ağarmadı. Pus denizden geliyor. İki kolunu kül rengi kanatlı dev bir kuş gibi uzatarak nehir boyunca yükselen büyük ve yumuşak bir bulut o. Birden Lala balıkçı Naman'ın evini son kez görmek istiyor. Çünkü üzüntüsünü duyarak kaybettiği tek insan o. Ama geç kalmaktan korkuyor ve siteden uzaklaşıyor. Keçi yolunu izleyerek taşlı tepelere doğru gidiyor. Kayaları tırmanmaya başladığında içine işleyen soğuğu duyuyor. Burada da kimseler yok. Çobanlar ağların yanındaki dağdan kulübelerde hala uyuyorlar ve Lala ilk kez ıslıklarını duymadan tepeler bölgesine ayak basıyor. Bu onu biraz korkutuyor. Rüzgar toprağı çölleştirmiş sanki. Ama güneş tepelerin ardından yavaş yavaş yükseliyor. Gecenin kül rengine karışan kızıl sarı bir leke. Lala onu gördüğüne seviniyor ve daha sonra oralara, göğün ve yeryüzünün arasını dolduran şafağın büyük lekesinin olduğu yerlere gideceğini düşünüyor. Kayaların üzerinde yürürken kafası biraz karışık. Siteye bir daha dönmeyeceğini, sevdiği bunca şeyi, büyük çorak ovayı, dalgaların art arda vurduğu beyaz kumsalı bir daha göremeyeceğini biliyor. Hüzünlü, çünkü bulutların gökyüzünde ilerleyişini seyretmek için oturduğu kımıltısız kum tepelerini düşünüyor. Deniz prensi olan beyaz kuşu göremeyecek artık. Yan yatmış sandalının yanında incir ağacının gölgesinde oturan yaşlı Naman'ın gölgesini de göremeyecek. O zaman adımlarını biraz yavaşlatıyor ve bir an dönüp geriye bakmak istiyor. Ama karşısında sessiz tepeler var. Güneşin üzerinde parıldamaya başladığı sivri keskin taşlar ve gökyüzünden düşen birkaç damlacığın titreştiği dikenli çalılar. Bir de kendini rüzgara kapıp koyvermiş hafifçecik sinekler. Öyle olunca arkasına bakmadan ekmek ve hurma çıkınını göğsüne bastırarak yürüyor. Keçi yolunun son bulması çevrede insan olmadığı anlamına gelir. Toprak sivri çakıllarla döşeli. Tepeye tırmanabilmek için kayadan kayaya atlamak gerek. Elhar tane orada bekliyor olmalı. Ama Lala şimdilik onu göremiyor. Belki de yara bakan taraftaki kovuklardan birine gizlenmiştir. Oradan denize kadar tüm vadiyi görebilir. Belki de çok yakındadır. Yanık bir ağacın arkasındaki bir deliğe yılan gibi süzülmüştür. Yalnızca kafası dışarıdadır. Elhar tane yabani köpekler gibi hep tetiktedir. Her an atlamaya, kaçmaya hazır. Belki de canı bugün gitmek istemiyordur. Oysa dün Lala geleceğini söylemiş ve uzaktaki boş alanı, gökyüzünü taşırcasına duran kireç taşından çizgiyi, çölün başladığı yeri göstermişti. Elhar tanenin gözleri daha da parlamıştı. Çünkü aklından geçen hep buydu. Küçücük yaşından beri bir an olsun düşünmeden edememişti. Bu onun gergin yüzü ve sabit gözleriyle ufka bakma biçiminden anlaşılır. O hiç oturmaz, topuklarının üzerinde çölden her an fırlamaya hazır gibidir. İnsanın kaybolduğu, kimsenin asla geri dönmediği çöl yolunu ve oradaki duru güzelim gökyüzünü Lala'ya gösteren de oydu. O değil miydi?